Ayrım 28, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, Sayfa 332, 27. Bölüm. Wallander makine dairesine inen dik merdivenlerden yürürken cehennemin dibine iniyormuş hissine kapıldı. Feribot iskeleye halat atmıştı. Aşağıdaki gürültü bir uğultudan ibaret olmasına rağmen Wallander alt katta onu cehennemin beklediğini hissetti. Yüzü bembeyaz kesilmiş iki makinist ve en az onlar kadar soluk benizli bir yardımcı kaptan onları karşılayıp makine dairesine götürmüştü. Aşağıdaki yağlı suların içinde incelemelerini bekleyen cesedin tanınmayacak halde olduğunu teyit etmişlerdi. Biri belki Martinson'du. Pataloğun yolda olduğunu söyledi. Kurtarma ekibiyle birlikte bekleyen bir itfaiye arabası da iskele tarafındaydı. Wallander içindeki kötü hislere rağmen başı çekti. Martinson onun gitmesinden memnundu. Hanson hala gelmemişti. Wallander Martinson'a cesedin bulunmasıyla ilgili olayları araştırma sorumluluğunu vermiş, gelir gelmez Hanson'u aşağı yollamasını söylemişti. Arkasından Wallander yola koyuldu. Peşinde de Neuberg. Cesedi bulan teknisyen de onlara eşlik ediyordu. En alt kata indiklerinde adam onları kıç tarafına yönlendirdi. Wallander geminin azametine ve geniş alana hayretler içinde baktı. Sonunda teknisyen bir başka dar geçidin önünde durup dipsiz kuyuyu işaret etti. Wallander aşağı doğru adım attı. Hala merdivendeyken Neuberg eline bastı. Wallander can havliyle bir küfür savurdu. Neredeyse tutunamayacaktı. Son anda tutunmayı başardı. Sonra en alta kadar inebildiler. Orada yağlı kocaman iki pervane şaftının altında ceset duruyordu. Makinistler abartmamıştı. Wallander şu anda baktığı şeye insan demeye bin şahit ister diye düşündü. Sanki az önce kesilmiş bir hayvanın vücudu oraya atılmıştı. Neuberg inledi. Wallander adamın bıyık altından emeklilikle ilgili bir şeyler mırıldandığını duydu sanki. Wallander midesinin kalktığını hissetmediğine çok şaşırdı. Kariyeri boyunca ne iğrenç manzaralara şahit olmak zorunda kalmıştı. Araba kazaları, evde vefat edip aylarca bulunamayan insanlardan kalanlar. Fakat bu işlerinde en fecilerinden biriydi. Landau'nun yatak odasında bir fotoğrafı vardı. Şimdi Wallander bu cesedin zannettiği kişiye ait olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Fakat suratı neredeyse tamamen gitmişti. Yerine hiçbir hattı olmayan kanlı bir yumruk almıştı. Fotoğraftaki çocuk sarışındı. Bedenden neredeyse tamamen kopmuş duran kafanın tepesinde yağdan yapış yapış olmamış 2-3 tel saç kalmıştı. Açık renge benziyorlardı. Wallander için bu kadarı yeterliydi. Gerçi bu bir şey kanıtlamazdı. Neuberg'in yakından bakabilmesi için yana çekildi. Derken Doktor Bexel yanında kurtarma ekibinden iki çalışanıyla oraya geldi. ''Buraya nasıl gelmiş peki?'' dedi Neuberg. Motor rölantide olmasına rağmen sesini duyurabilmek için bağırması gerekmişti. Wallander cevap vermeden başını sağa sola salladı. Oradan kaçmak, bu iğrenç cehennemden bir an evvel kurtulmak istiyordu, düşünmeye ihtiyacı vardı. Neuberg'i, patoloğu ve itfaiyecileri öylece bırakıp merdivenleri tırmanmaya başladı. Güverteye kadar çıktı, temiz havada birkaç adım yürüyüp derin derin nefes aldı. Martinson yanında peyda olup ona nasıl olduğunu sordu. Tahmininden çok daha kötü. Landau mıydı? Şu ana değin bu olasılıktan açık açık bahsetmemişlerdi. Ancak demek ki Martinson'un aklından da geçmişti. Net bir şey söylemem mümkün değil dedi Wallander ama bence o. Sonra kendini toparlamaya çalıştı. Martinson geminin ertesi sabaha kadar iskelede kalacağını öğrenmişti. Böylece olay yerini incelemeye ve cesedi götürmeye yetecek vakitleri olacaktı. ''Yolcu listesini istedim.'' dedi Martinson. ''Ancak Jonas Landau'ladı geçmiyor. Bu sefer de görünmüyor.'' ''Ama bugün gemideydi.'' dedi Wallander kendinden emin bir sesle. ''Listede gözüksün ya da gözükmesin. Başka bir isim kullanmış olabilir. O listeye ve bütün mürettebatın isimlerine ihtiyacımız var. Sonra tanıdık görünen ya Landau'la bağlantılı bir isim var mı yok mu göreceğiz.'' ''Kaza olma ihtimalini eliyorsun yani.'' ''Evet'' dedi Wallander. ''Höckberg'in başına gelen ne kadar kazaysa bu da o kadar kaza. Hem de aynı kişiler.'' Hanson geldi mi diye sordu. Martinson onun makinistlerin ifadesini aldığını söyledi. Gemi terk edilmişe benziyordu. Geminin farklı katlarını birbirine bağlayan geniş merdivenlerde küçük bir grup temizlik yapıyordu. Wallander Martinson'u büyük kafeteryaya götürdü. Ortalıkta bir insan bile yoktu fakat mutfaktan sesler geliyordu. Yuvarlak camlardan üst tat ışıklarını gördüler. ''Git bak bakalım kahve var mıymış?'' dedi. ''Biraz konuşsak iyi olur.'' Martinson mutfak bölmesine yürüdü. Wallander ise oturdu. Landahl'ın ölmesi ne anlama geliyordu? Wallander yavaş yavaş iki teori üretmeye başlamıştı ve bunları Martinson'la etraflıca konuşmak istiyordu. Üniformalı bir adam yanında bitti. ''Neden inmediniz?'' dedi. Wallander uzun sakallı, siyah tenli adama şöyle bir baktı. Apoletlerinde bir sürü altın rengi çizgi vardı. Büyük bir feribot bu diye düşündü. Makine dairesine ne olup bittiğinden herkesin haberi yok. ''Ben komiserim.'' dedi Wallander. ''Sen kimsin?'' ''Ben bu geminin üçüncü kaptanıyım.'' ''Güzel.'' dedi Wallander. ''Git baş kaptan ve ikinci kaptanla konuş da sana ayrıntıları versinler.'' Adam tereddüt etti ama Wallander'in doğru söylediğine, orada oyalanan ve başa çıkılması gereken yolculardan biri olmadığına kanaat getirdi. Martinson mutfak bölümünden elinde tepsiyle çıkarken adam da acele acele yürüyordu. ''Yemek yiyorlardı.'' diyerek oturdu. ''Olan biteni duymamışlar. Gerçi feribotun seyahatin bir kısmında gücünün azaldığını fark etmişler.'' ''Üçüncü kaptan beni kovalamaya kalktı.'' dedi Wallander. ''Onun da bir şeyden haberi yok.''
''Büyük bir hata mı yaptık?''
''Nasıl?''
''Herkesin feribottan ayrılmasını engellememiz gerekmez miydi? En azından listedeki bütün isimleri ve arabaları kontrol edene kadar.''
Martinson çok haklıydı ama öyle bir iş son dakika toparlayamayacakları kadar çok insan gücü gerektirirdi. Wallander pek bir sonuç çıkacağını da sanmıyordu. ''Olabilir.'' dedi Wallander ''ama aynı zamanda duruma da odaklanmalıyız.''
''Küçükken hep denize açılmanın hayalini kurardım.'' dedi Martinson.
''Ben de.'' dedi Wallander. ''Herkes böyle bir şeyin hayalini kurmamış mıdır zaten?'' Ardından doğrudan konuya daldı.
''Buradan bir sonuca varmak durumundayız.'' dedi. ''Landahl'ın Höckberg'i Trafa'ya götüren ve orada öldüren kişi olduğunu düşünmeye başlamıştık. Ve bu yüzden Snappehane Caddesi'nden kaçtı diyorduk. Şimdi ise o da öldürüldü. Şimdi sormamız gereken esas soru şu oluyor. Bu durum elimizdekileri nasıl değiştiriyor?
Kaza olmadığından eminsin yani.
Sence kaza mı? Martinson hafiften kıpırdandı. Benim gördüğüm kadarıyla iki çıkarıma varılabilir dedi Wallander. Birincisi Landahl hala bilmediğimiz ancak susturmakla ilgili olabilecek bir sebepten ötürü Höckberg'i öldürdü. Arkasından Landahl Polonya'ya kaçtı. Panikle mi böyle yaptı yoksa ayarlanmış bir planı mı takip ediyordu bilmiyoruz. Ama sonra o da öldürüldü. Muhtemelen bir çeşit intikam uğruna. Belki de o da birisini tehlikeye atacak konuma gelmişti. Wallander durdu fakat Martinson hiçbir şey demedi. Wallander devam etti. Diğer olasılık ise bilmediğimiz biri önce Höckberg'i öldürdü şimdi de Landahl'ı.
''Landahl'ın bu kadar çabuk kaçışını nasıl açıklıyor bu?''
''Höckberg'in başına gelen olayı duyunca korktu, kaçtı fakat birisi ona yetişti.'' Martinson başıyla onayladı. Wallander'e de öyle geliyordu ki artık paralel düşünüyorlardı.
''Sabotaj ve ölüm'' dedi Martinson. ''Höckberg'in bedeni Skåne'de büyük elektrik kesintisini sağlamak için kullanıldı. Sonra da Landahl'ın cesedi Polonya feribotunun pervanelerinin arasına atıldı.''
''Kısa süre önce konuştuklarımızı hatırlıyor musun?'' dedi Wallander. ''Şöyle ifade ederim. Önce vizyonlar salındı, sonra elektrik kesintisi yaşandı, şimdi ise gemide bir cinayet işleniyor. Sırada ne var?''
Martinson ümitsizce başını iki yana salladı. ''Tüm bu olanlara bir anlam veremiyorum.'' dedi. ''Vizyonları salmayı anlayabilirim. Bir grup hayvan hakları aktivisti bu eylemi planlayıp hayata geçirebilir.'' Hatta elektrik kesintisinin arkasında bile bir miktar mantık bulabilirim. Birileri içimize işlemiş hayati zayıflığı gözler önüne sermek istiyor olabilir. Ama bir feribotun makine dairesinde kaos yaratmanın amacı ne olabilir?
Tam bir domino oyununa benziyor. Bir parça devrilirse hepsi devrilir. İlk devrilen parça Falk'tı.
Ya Lundberg, onun öldürülmesini tüm bu planları neresine oturtuyorsun? Sorun tam da bu. Bunu yapamıyorum. Bu yüzden de başka bir şey düşünmeye başladım.
Lundberg'in ölümü diğer olayların arasında rastgele yaşanmış olabilir mi?
Martinson isterse çok hızlı düşünebilirdi. Sence bu iki olay dizisini birbirinden ayırmalı mıyız?
Gerçi Höckberg ikisinde de başrolde. İşte bu, dedi Wallander. Ya olay dizilişinde onun rolü sandığımızdan daha önemsizse?
Tam o sırada Hanson kafeteryaya girdi. Kahvelerine imrenerek baktı. Hemen arkasında da apoletlerinde bir sürü çizgi olan gri saçlı dost canlısı bir adam duruyordu. Wallander ayağa kalkıp Kaptan Sunt'la tanıştı. Kaptanın konuşmasından Skåneli olmadığı anlaşılıyordu.
Ne berbat şey, dedi Sunt.
Hiç kimse bir şey görmemiş, dedi Hanson. İnsan makine dairesine inerken mutlaka birisi fark etmiştir diye düşünüyor.
Yani hiç tanık yok mu?
Polonya'dan dönüş yolculuğunda nöbetçi olan iki makinistle konuştum. İkisi de bir şey görmemiş.
Peki makine dairesinin kapıları kilitli değil mi, diye sordu Wallander.
Güvenlik önlemlerimiz buna izin vermez ama kesinlikle üstlerinde girilmez uyarısı yer alır. O alanda çalışan herkes başıboş gezen yolculara karşı gözünü dört açar. Bazen insanlar içkiyi fazla kaçırınca öylece dolanırlar. Ama böyle bir şey olabileceği aklımın ucundan geçmezdi.
Herhalde bütün yolcular gitti artık, dedi Wallander. Sahipsiz bir araba var mı acaba?
Sunt elindeki telsizle bir mesaj gönderdi. Araç güvertesinde olan bir mürettebat cevap verdi.
Bütün araçlar gitmiş, dedi Sunt. Park yeri tamamen boş.
Peki ya kabinler? Sahipsiz bagaj kalmış mı?
Sunt cevabı araştırmaya gitti. Hanson masaya oturdu. Wallander Hanson'un mürettebatı sorguya çekerken olağanüstü dikkatli davrandığını gözlemledi.
Feribot Svinusiye'den demir aldığında üstad yolculuğunun 7 saat sürmesi tahmin ediliyormuş. Wallander makinistlerin cesedin pervane arasına kaymış olabileceği bir saat saptayabilirler mi diye sordu.
Acaba feribot Polonya'dan ayrılmadan önce olmuş olabilir miydi?
Hanson bu soruyu zaten sormuştu ve cevap evetti. Ceset yolculuğun başından beri orada olabilirdi.
Eklenecek fazla bir şey yoktu. Hiç kimse sıra dışı bir şey görmemiş, Landau'da fark etmemişti bile. Gemide 200 küsur yolcu vardı. Çoğu Polonyalı kamyon şoförleriydi. İsveç çimento sanayisinden bir delegasyon da bir yatırım konferansından dönüyordu.
Landau yalnız mı yoksa birisiyle birlikte mi seyahat ediyormuş, bilmemiz lazım, dedi Wallander Hanson lafını bitirince. Bu önemli. Ayrıca onun bir fotoğrafına ihtiyacımız var.
O zaman birinin tekneye binip yarın geri dönmesi ve onu tanıyan birilerinin olup olmadığına bakması gerekecek.
Umarım o birisi ben değilimdir, dedi Hanson. Beni deniz tutar.
Başka birini bul, dedi Wallander.
Şu anda Snappehane Caddesi'ne gidip fotoğrafı alman lazım. Nalbur'da çalışan çocuğa gösterip benziyor mu diye kontrol etmeyi ihmal etme.
Reisi mi diyorsun?
Aynen. Herhalde bir şekilde yerine geçen kişiye rastlamıştır.
Feribot yarın sabah 6'da kalkıyor.
Yani bütün bu işleri o saate kadar halletmiş olman lazım, dedi Wallander sabırla.
Hanson yola çıktı. Wallander ve Martinson bir süre daha kafeteryada oturdular. Az sonra Doktor Bexel gelip yanlarına oturdu. Kadın hiç iyi görünmüyordu.
Hayatımda böyle bir şey görmedim, dedi. Önce genç bir kadının vücudu tanrı bilir kaç bin volt ile yanıyor, arkasından bu.
Kurbanın genç bir erkek olduğunu teyit edebilir misin, dedi Wallander.
Evet, erkek.
Ölüm sebebini söyleyebilir misin, zamanını?
Tabii ki hayır, ne halde olduğunu gördünüz. Çocuk tam anlamıyla yamulmuş. İtfaiyecilerden biri kusmaktan doğrulamadı, haksız da değil.
Neuberg hala orada mı?
Sanırım.
Doktor Bexel yanlarından ayrıldı. Kaptan Sunt hala dönmemişti. Martinson'un cep telefonu titremeye başladı. Holgersson Kopenhag'dan arıyordu. Martinson cep telefonunu Wallander'e uzattı ama Wallander başını olumsuz anlamda salladı.
Sen konuş.
Ne diyeyim ki?
Olanları söyle, başka ne diyeceksin?
Wallander kalkıp boş kafeteryada volta atmaya başladı. Landau'nun ölümü önlerindeki umut verici yolu kapatmıştı. Şimdi ise ilk düşündüğü şey bu çocuğun ölümünün engellenebilir olabileceğiydi. Landau katil olduğu için değil de başka birisinden korktuğu için kaçmışsa hele. Wallander kendini eleştirdi. Yeterince net düşünmüyordu. Diğer teorileri aklından çıkarıp en kolay sonuca atlamıştı. Şimdi ise Landahl ölmüştü. Martin son konuşmasını bitirip telefonu kaldırdı. Wallander onun yanına gitti.
Doğrusunu istersen %100 ayık olduğunu sanmıyorum dedi Hanson.
Polis konferansında dedi Wallander ama en azından artık bizim akşamımızın nasıl geçtiğini biliyor. Kaptan Sund geri geldi. Kabinlerden birinde bir çanta bırakılmış dedi. Wallander ve Martinson aynı anda sandalyelerinden kalktı. Kaptanın peşinden koridor labirentinde yürüdüler ve sonunda başında şirket üniforması giyen bir kadının dikildiği bir kabine ulaştılar. Kadın Polonyalıydı ve İsveççesi kıttı.
Yolcu listesine göre bu kabin Jonasson adında birine ait.
Wallander ve Martinson birbirlerine baktılar. Bize onun eşkalini verebilecek birisi var mı? Kaptan çok iyi lehçe konuşuyordu. Soruyu kadına tercüme etti. Kadın da dinleyip başını salladı.
Kabini birisiyle paylaşıyor muydu?
Hayır.
Wallander içeri girdi. Kabin dardı ve penceresi yoktu. Wallander böyle bir mekanda fırtınalı bir gece geçirdiğini düşünüp ürperdi. Duvara monte edilmiş yatağın üstünde küçük bir tekerlekli bavul duruyordu. Martinson ona bir çift lateks eldiven verince Wallander hemen eldivenleri taktı, bavulu açtı. İçi boştu. Odayı beyhude yere bir 10 dakika aradılar.
Nüyberg buraya bir göz atar dedi Wallander pes ettikten sonra.
Landahl'ı feribota getiren taksici de bavulu tanıyıp saptayabilir. Wallander tekrar koridora çıktı. Martinson bir sonraki emre kadar kabine girişi yasakladı. Wallander her iki taraftaki kabinlerin kapılarına baktı. Her birinin önünde kullanılmış çarşaflar ve havlular duruyordu. Kapılardaki sayılar 309 ve 311'di. İki yandaki kabinlerde kimler varmış öğrenmeye çalış dedi Wallander. Bir şey duymuş ya da birisini girip çıkarken görmüş olabilirler.
Martinson not defterine yazdı, sonra Polonyalı kadınla İngilizce konuşmaya başladı.
Wallander Martinson'un İngilizcesine hep imrenirdi. Wallander'in İngilizcesi kötüydü. Linda hep telaffuzuyla dalga geçerdi, özellikle seyahatlerinde. Kaptan Sund Wallander'i yeniden üst güverteye kadar geçirdi. Saat neredeyse gece yarısıydı.
''Bu zor akşamdan sonra sert bir içki ikram edebilir miyim size?'' dedi Sund.
Maalesef olmaz dedi Wallander.
Sund telsizden çağrıldı. Adam müsaade istedi. Wallander yalnız kaldığına sevindi. Vicdanı içini yiyordu. Wallander en başından farklı varsayımlarda bulunsaydı Landahl'ın kaderi değişir miydi? Bu sefer bu vicdan azabıyla yaşamak zorunda olduğunun farkındaydı.
Martinson 20 dakika sonra ona katıldı.
309 no'lu kabini Larsen adında bir Norveçli kullanmış. Herhalde şu anda Norveç yolundadır ama ev telefonunu aldım. 311 no'lu kabini ise üst hatta oturan bir çift Bay ve Bayan Tomander kullanmış.
Sabah ilk iş onlarla konuş dedi Wallander. Elimize bir şey geçebilir.
Bu arada yukarı çıkarken Nüyberg'i gördüm. Beline kadar yağ batmıştı. Fakat üstünü değiştirir değiştirmez kabine bakacağına söz verdi.
''Bu gece başka ne yapabiliriz bilmiyorum.'' dedi Wallander.
Issız feribot iskelesinde yan yana yürüdüler. Birkaç genç adam banklara kıvrılmış uyuyordu. Bilet ofisi kapalıydı. Wallander'in arabasına ulaşınca durdular.
''Yarın sabah gene her şeyin üstünden geçmek zorundayız.'' dedi Wallander. ''Sekizde.''
Martinson Wallander'in yüzünü inceledi.
''Gergin görünüyorsun.''
''Gerginim de ondan. Neler olduğunu anlamadığım zaman hep gergin olurum.''
''Soruşturma nasıl gidiyor?''
''Hiçbir şey duymadım. Gazeteciler de aramayı bıraktı. Ama belki de çoğu zaman telefonumu fişten çektiğim içindir.''
''Bu şeylerin olması çok kötü.'' dedi Martinson.
Wallander bu cümlede ikili bir anlam sezinledi. Anında savunmaya geçti ve sinirlendi.
''Ne demek istiyorsun tam olarak?''
''Hep en korktuğum şey değil midir? Kontrolü kaybedip birilerine patlamak.''
''Kıza bir tokat attım evet. Annesini korumak için yaptım.''
''Biliyorum.'' dedi Martinson. ''Ama gene de.''
''Bana inanmıyor.'' diye düşündü Wallander. Direksiyon başına geçince belki de kimse inanmıyor. Bu durum onu şoke etmişti. Daha önce hiç en yakın iş arkadaşları tarafından gerçekten sırtından vurulmamış ya da en azından böyle yalnız hissetmemişti.
Motoru çalıştırmadan öylece oturdu. Hatta bu durum pervanenin arasında ezilmiş genç adamın görüntüsünü bile bastırdı. Bir hafta içinde ikinci kez kalbinin kırıldığını ve bozulduğunu hissetti. Gidiyorum ben diye düşündü. Yarın sabah ilk iş istifamı veriyorum. Bu soruşturmayı da alıp münasip bir yerlerine soksunlar. Eve döndüğünde hala canı sıkkındı. Zihninde Martinson'la hararetli tartışması sürüyordu. Uyuması çok uzun sürdü. Ertesi sabah 8'de toplandılar. Victorson da onlara katıldı. Tırnaklarının araları hala yağlı olan Nüberg'de. Wallander'in bu sabah morali daha iyiydi. İstifa etmeyecekti. Martinson'la da yüzleşmeyecekti. Önce soruşturmanın sonuçlarının gelmesini bekleyecekti. Ardından da iş arkadaşları hakkındaki düşüncelerini ve ona inanmayışlarını yüzlerine vuracaktı. Dün gece bulunan ceset hakkında uzun uzun konuştular. Martinson çoktan Tomander çiftiyle görüşmüştü ama ikisi de yandaki kabinden ne bir şey görmüş ne de duymuştu. Larsen isimli Norveçli hala evine varmamıştı ama karısı Martinson'a sabahın ilerleyen saatlerinde adamın eve varacağını söyledi. Wallander Landahl hakkındaki iki teorisini ortaya sürdü. Kimse itiraz etmedi. Tartışmalar sakin ve olması gerektiği gibi ilerledi. Ancak Wallander herkesin içinden kendi işine dönmeyi iple çektiğini sezdi. Toplantı bitince Wallander enerjisini Falk üzerinde yoğunlaştırmaya karar verdi. Her şeyin onunla başladığına emin sayılırdı. Lundberg cinayeti şimdilik kenara itilmeliydi. Olayların geri kalanıyla ne bağlantısı olduğu hala havadaydı. Wallander'in kendisine sorduğu sorular basitti. Falk gece yürüyüşü esnasında vefat edince hangi karanlık güçler harekete geçmişti? Doğal yoldan mı ölmüştü? Sonra Lund'daki patoloğu aradı ve Falk'ın otopsisini yapan doktorla konuşana kadar pes etmedi. Wallander'i emniyette ziyarete gelen Falk'ın doktoru Enander'i bir daha aradı. Daha önceki gibi yine bir fikir birliğine varamadılar. Fakat öğle yemeği saati olduğunda Wallander karnı zil çalarken Falk'ın doğal yollardan vefat ettiğine kanaat getirdi. Hiçbir suç işlenmemişti. Fakat onun bir ATM önünde aniden vefat edişi bir takım olayları harekete geçirmişti. Wallander önüne bir sayfa çekip şu kelimeleri yazdı. Falk, Vizonlar, Angola. Yazdıklarına bakıp yanına ekledi. 20. Bu kelimeler anlaşılmaz bir matris oluşturuyordu. Kavrayamadığı nokta neydi? Wallander bozulan sinirini ve sabırsızlığını yatıştırmak için emniyetten çıkıp yürüyüş yaptı. Öğle yemeği için bir pizzacıya uğradı. Ardından odasına dönüp saat 5'e kadar orada kaldı. Pes etmek üzereydi. Olayların hiçbirinin arkasında bir mantık ya da bağlantı göremiyordu. Tam kahve almaya gidecekken telefon çaldı. Martinson arıyordu. Runnerström Stork'dayım dedi. Sonunda başardık.
Ne?
Modin içeri sızdı. Ekranda garip şeyler oluyor. Wallander ayizeyi fırlattı. Nihayet diye düşündü. Nihayet bir kırılma oldu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 344.